Günaydınlar kardeşler. Nasılsınız bugün? Anneler Günü benden de tekrar hep bütün annelere kutlu olsun ve mutlu olsun. Evet, biz devam ediyoruz ve bu metne bakarken aklıma şu geldi. Bugün biliyorsunuz özel bir abimizin doğum günü, Simon abinin doğum günü. Ve Simon abinin yanında çalışmanın bir avantajı var. Birçok avantajı var ama bir avantajı çok var. Futbolda ne olup ne bittiğini çok detaylı takip edebiliyorsunuz. İlgisiz olsanız bile. Ve birkaç hafta evvel bir maç vardı. Galatasaray-Fenerbahçe maçı vardı. Ve Ederson diye bir kaleci var. Ve bu kaleci Fenerbahçe'ye geldiğinde insanlar coştu, yerlerinden oynadı ve çok millet sızladı ve herkes çok sevindi. Çünkü çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir kaleciydi ve biliyorsunuz futbola gittiğinizde böyle bağırıyorlar oyunculara, kral, imparator falan. Ondan sonra bir yandan böyle bir heyecan, bir coşku. Ama bu maçtan sonra, bu Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra bu coşku, bu secde etmek tam tersine düştü ve birkaç saat evvel haberlerden takip etmiş olabilirsiniz. Fenerbahçe'de oynama sürecini bu kaleci bitirme kararını verdi. Çünkü büyük bir güvensizlik yaşadı, destek kaybı yaşadı. Ve aslında bugün bu metinde gördüğünüz şey buna çok benziyor. Antik Türkiye'de gerçekleşen Havariler kitabına devam ediyoruz ve bugün Konya bölgesine geliyoruz. Ve Konya bölgesinde aslında Paulus'un ve Barnaba'nın yaşadığı şey, dikkat ederseniz, tam buna çok benziyor. Bir gün tanrılar gibi onlara kurban kesmeye razı halk ve kalabalık ve aynı gün birkaç saat sonra aynı halk, aynı kalabalık bunu öldürmek ve taşlamak üzere harekete geçiyor. Ve öldürmek de istiyorlar. Ve bu çok ilginç bir şey. Bilmiyorum, kendi hayatınızda buna benzer bir şey yaşadınız mı? Çok çok yakın, çok samimi, çok destek ve güven varsaydığınız bir ortamdan birdenbire tamamen bir desteksizlik, bir güvensizlikle karşılaştınız mı? Gece bir gündüz gibi bir değişimle karşılaştınız ve karşılaştınızsa bununla nasıl başa çıktınız? Havariler kitabı bize ilk dönemin kilisesinin hayatından bahsediyor ve bugün aslında bu otantik İseviliğin özünde ne var, birlikte bakmak istiyorum sizinle. Ve sadece bu otantik 2000 yıl evvel gerçekleşmiş İseviliğin özünde ne var değil, İstanbul'da bugün 21. yüzyılda bunu nasıl gerçekleştirebiliriz, bunu nasıl uygulayabiliriz, nasıl öğrenip de bugüne aktarabiliriz? Ve hatırlarsanız coğrafik bir yol çizeyim. İlk başta Kudüs'te her şey bitti, oldu. Ondan sonra Kudüs'ten Samiriye bölgesine, bugün Filistin'e yayıldı. Ve ondan sonra en nihayet Türkiye coğrafyasına geldik. Ve dediğim gibi Konya'dayız bugün. Ve bugün bunun nasıl gerçekleşti? İseviliğin özündeki temeller nedir? Bunları nasıl uygulayabiliriz? Türkiye'ye nasıl uygulayabiliriz? Bugün nasıl uygulayabiliriz? Ve 4 tane özet çıkarttım size. Ve bültenden de takip edebilirsiniz. 5. 4. 5. sayfadan. Ve not tutabilirsiniz isterseniz. Bu 4 özelliğin özeti şu: şefkat, putlar, zorluk ve özlem. Şefkat, putlar, zorluk ve özlem. Ve benimle merak ediyorsanız birlikte şimdi bakabiliriz. Ve bu metnin bize verdikleri şeylere daha derinden bakabiliriz. Hazır mısınız? Yoksa uyuyakaldınız mı? Çok sessizsiniz bugün. Yağmur yağmayınca insanlar acaba daha fazla mı uyuyakalıyor? Geçen haftalarda daha fazla yağmur vardı. Neyse. Muhtaçlara şefkat göstermek. Birinci nokta. Şefkat. 8. ve 9. ayda bakarsanız Konya bölgesinde Paulus ve Barnaba gidiyor. Ve Paulus her zaman yaptığı gibi konuşmaya başlıyor. Vaaz veriyor. Öğretiyor. Ve vaaz verme sırasındayken bir sağlık sıkıntısı yaşayan genç bir adamı görüyor. Ve bunun topal olduğunu görüyor. Burada diyor ki ana rahminden beri topaldı bu adam diyor ve yürüyememişti diyor. Ve bunu gördüğünde Paulus bu adamı mucizevi bir şekilde iyileştiriyor. İmanını görüyor, dinlediğini görüyor ve ondan sonra iyileştiriyor. Şimdi buradaki gerçekleşen bir prensip var. Hem kelam hem eylem bir araya geliyor. Sadece kelam değil, sadece sözler değil, sadece bir konuşma değil, sadece teori değil. Hayır, bu teori ve pratik bir araya geliyor. Bir araya gelip birleşiyor. Bir bütünsel karışım oluşuyor. Ve Paulus bunu neden yaptığını merak ediyorsanız, evvelden bunun aynı şeysini İsa da yaptı. İsa sadece gidip havralarda öğretmedi, sokaklarda öğretmedi. Aynı zamanda birçok eylem sergiledi, birçok şeyler yaptı. Öğrettikleri şeyi alıp uyguladı. İsa'dan sonra Petrus da aynı şeyi yaptı. Birkaç hafta evvel Filipus'a baktık. Hepsi aynı yöntemle ilerlediler. Yani buradaki şefkat aslında teoriyi pratiğe dökmekle ortaya çıkıyor. Ve belki siz şimdi buna takılıyorsunuz. Ya bu mucize. Yani evet, mucize her zaman gerçekleşebilecek bir şey değil. Ama kafanız karışmasın. Mesela Havariler 6'da aynı prensip uygulanıyor ve mucize yok. Ama orada yoksul kadınlara, dul kadınlara bir hizmet boşluğu oluşuyor ve bunu çözüyorlar ve teoride söylediklerini pratikte uyguluyorlar. İstanbul'da bu çok önemli çünkü tanıklık edebilmek için, insanlara İseviliğin özünü gösterebilmek için bunu yapmamız lazım, bunu görmemiz lazım. Kelamın ve eylemin birleştiğinde. Kendi hayatınıza baktığınızda bunu çok başarılı yapıyorum diyen var mı? %100. Biraz tedirginlik hissediyorum. Ve bakın, evet, çünkü bu metne baktığımızda ve bu noktada baktığımız şeyin özetine baktığımızda birkaç tane tehlike var. Ve kültürümüzden gelen birkaç tane tehlike var. Birkaç problem var. Birincisi, bizim kültürümüzde sorumluluğu genelde yukarıya doğru atarız. Bir karar durumunda kaldığımızda, yani bir düşünün, bir yerde çalışıyorsunuz, bir karar durumu geliyor. Ne yapıyorsunuz? Patron acaba bunu onaylayacak mı? Ben bu kararı veremem. Patron telefon numarası. Ha patron, şöyle bir durum oldu. Ne oldu? Ne yapalım? Veya pasaport kontrolündesiniz. Bir durum oldu. Pasaport garip. Kendi kararınızı vermek istemiyorsunuz. Çünkü ya bir yanlış yaparsanız ne olacak? Hemen üstünüzü arıyorsunuz. Yani sorumlulukları üste atıyoruz. Ve bir şey söyleyeyim mi? Kilisede de aynı problem var. Siz de bu metni okuduğunuzda eminim diyorsunuz ki oh be, iyi ki Paulus. Paulus tamam, sahnede yer alanlar, işte piyano çalanlar, gitar çalanlar, kürsüye çıkanlar, onlar bunu yapıyor. Biz değil. Hayır. Hepimiz aynı şeye çağrılmışlığımız var. Siz bu prensibi aynı derecede uygulamanız lazım. Hepiniz, Ayşe, Ömer, Doğa, hepiniz, Ufuk, hepiniz aynı derecede bu prensibi uygulamamız lazım. Yoksa tanıklığımız güçsüz kalır ve güçsüz bir teori temsil ediyorsunuz o zaman. Birinci problem, sorumluluğu yukarıya atmamız. İkinci bir problem de ne biliyor musunuz? İkinci problem, biz bunları sadece dinleyip unutmamız. Duyuyoruz, unutuyoruz. Duyuyoruz, unutuyoruz. Ama bakın, bunun da çok derin bir problemimiz var. Mesela pazar günü geliyorsunuz, çıkıyorsunuz. Sokakta birisi size sorsa, ne yaptın sen kardeşim? Aa ben kiliseye gittim. Aa ne yaptınız? Aa bir konuşma vardı, bir vaaz var. Aa ne konuşuldu? Dur bir dakika, bülten vardı bir yerde ya. Ne konuşuldu? Anlıyor musunuz? Bu sizin doğanızda, bizim doğamızda var. Ama bunun büyük bir problemi var. Hedef nedir? Siz buraya neden geliyorsunuz? Sadece güzel bir ortama gelmek için gelmiyorsunuz umarım. Hedef ne? Paulus başka bir mektupta, Roma 8'de diyor ki, biz neden çağrıldık? İsa Mesih'in benzeyişine dönüştürülebilelim diye çağrıldık. İmanımızın bütün sebebi, bütün amacı bu. İsa Mesih'in benzeyişine dönüşmek ne demek? Bakın, bir şey dinliyorsunuz. Ondan sonra burada kalıyor. Güzel pazarlarda belki hatırlıyorsunuz. Ama burada kalması hiçbir başarı değil kardeşler. Buradan önce buraya düşmesi lazım. Zihninizden kalbinize düşmeniz lazım. mantıktan, akıldan duygularınıza düşmesi lazım. Sadece doğru ve yanlışın ne olduğu değil, doğruyu sevmek ve kötüden nefret etmeniz lazım. Bunu hissetmeniz lazım. Hissettikten sonra da ellerinize, eylemlerinize akması lazım. Yani burada kalıyorsa hiçbir şey elde etmedik. Hepsi boş. Biraz sonra boştan bahsedeceğiz. Ve bakın bu otomatikmen gerçekleşen bir şey değil. Bu hepimizden çaba gerektiren bir şey. Çaba, odak, enerji, doğamıza karşı mücadele, istek. Çünkü neden? Pazar geliyorsunuz, belki 1,5 saat bir aradayız. Sonra hafta içi 6-8 saat siz ekranın önündesiniz. Ve orada duyduğunuz mesaj, burada duyduğunuz mesajın tam tersi. Şimdi hangisi daha etkili acaba? Matematik bilmeniz lazım değil bu soruya cevap vermek için. Bunlar otomatikmen geçen şeyler değil ve onun için bugün sizin için, bugünden itibaren bir değişiklik yaptık. Bültende sadece noktalar yazmıyor. Alt tarafta her hafta sizi teşvik etmek istiyoruz. Bu hafta bütün bu duyduklarımdan neyi uygulamak istiyorum? Neyi uygulamak istiyorum? Buradan çıktığınızda bir tane şeyi alın. Çünkü bakın kardeşler, hedef Mesih İsa'ya benzemekse o zaman siz duydunuz duymadınız önemli değil. Hatırlasanız da önemli değil. Bilgi biriktirseniz de önemli değil. Hatta bilgi biriktirmenin tehlikesi bu. Uçurum büyüyor. Uyguladığım ve bildiğim şeyin uçurumu biliyor. Bazılarınız her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Yıllardır İsa'ya inanıyorum diyorsunuz. İsa iyiliğin içindesiniz. Ama bildiklerinizin yüzde kaçını uyguluyorsunuz diye sorsam nasıl bir rakam çıkar acaba? Asıl soru bu. Allah size bir gün neler biliyorsunuz sormayacak. Neler yaptınız? Neden yaptınız? Neleri uyguladınız? Bunları soracak. Ve Paulus'un burada yaptığı prensip, ilk prensip, muhtaçlara şefkat göstermek, sadece teoride vaaz vermiyor, uyguluyor. Ve hepimiz buna çağrılmışlığımız var. İsa'nın yarı kardeşi Yakup 1'de diyor ki, kelamı yalnız duymakla kalmayın, kelamın uygulayıcıları olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Çünkü kelamın dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmayan kişi aynaya kendi doğal görüntüsünü bakıp kişiye benzer. Kendini aynada görüyor. Bakın kelam aynayla benzetiliyor. Kelama bakıyorsunuz, aynaya kendinizi görüyorsunuz ama sonra ne yapıyorsunuz? Gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur. Ne kazandınız? 2 saat daha fazla uyusaydınız belki daha iyi olurdu. Çünkü bunu duymaktan bir sorumluluk yükleniyor size. Siz artık biliyorsunuz. Biliyorsanız uygulamanız lazım. İsa aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, benim sözlerimi duyup da uygulamayan herkes evini kum üzerinde kuran akılsız insana benzetilir diyor. Fırtınalar gelecek ve birçok terslikler gelecek ve bu ev yıkılacak ve çökecek diyor. Hayatta yaşadığınızda Paulus'un, Barnaba'nın yaşadıklarını siz de yaşayacaksınız. Biz de yaşayacağız. Bir gün belki sizi tanrılar gibi övecekler. Ertesi gün belki 1 saat sonra, belki 1 gün sonra, belki 2 ay sonra size saldıracaklar. Buna duruşunuz var mı? Ve problem ne biliyor musunuz? Size bir ders kitabı getirdim çocuklarımdan. Problem ne biliyor musunuz? Bizim kültürümüzde aynı sorumluluğu yukarıya atmak var ya, bizim kültürümüzde bütün eğitim yıllarımız A, B, C, D ile geçiyor. Sadece bilgi, bilgi aktarıyorsunuz. Şanslıysanız hatırlıyorsunuz A, B, C, D. Bakın İsa size A, B, C, D sormayacak. Diyecek ki, bunları uyguluyor musun? Seni taşlarlarsa kalkıp yine de devam edebilecek misin? Bu birinci nokta. Kelam ve eylem birleşmesi lazım. Ve bunu yapmazsak tehlike şu. Eski ayetteki peygamberler gibi ve İsa'nın Ferisilere söyledikleri gibi diyor ki, bu halk beni sadece dudaklarından övüyor. Sadece ağızlarından övüyor. Ama yürekleri benden uzak. Bak yine aynı imge. Buradan giriyor. Duyduklarınız buraya düşmesi lazım ki ellerinize ayaklarınıza geçsin. Bu birinci nokta. İkinci nokta. Muhtaçlara şefkat göstermekten sonra putları tespit etmek lazım. Metinde devam ediyorum. Muhtaçlara şefkat göstermek 8, 9, 10. ayetti. Şimdi 11. ayetten 18. ayette Paulus ve Barnaba putları tespit ediyor. Bakın halk Barnaba ve Paulus'u tanrılar gibi varsayıyorlar. Zeus ve Hermes olarak varsayıyorlar ve onlara tapmaya başlıyorlar ve Paulus ve Barnaba burada yok yok öyle bir şey yapmayın diyor. Biz de sizin gibi insanız diyor. Günah işliyorsunuz, kötülük yapıyorsunuz. Ve burada onlara doğru bilgi veriyorlar. Ve eleştirileri bu. 15. ayete bakarsanız, beyler neden bunları yapıyorsunuz? Biz de sizinle aynı doğaya sahip insanız. Size bu beyhude şeylerden diri olan Allah'a dönmeniz için müjdeyi ilan ediyoruz. Beyhude, boş, gereksiz, saçma, mantıksız şeylerden dönmeniz için size müjdeyi ilan ediyoruz diyorlar. Bakın çok ilginç. Nasıl, hangi mantıkla ilerliyorlar Paulus ve Barnaba? 16. ve 17. ayete bakarsanız ne diyor? Her şeyi yaratan odur diyor. Bir yaradan var diyor. Her şeyi o yarattı diyor. Ve evet, geçmiş nesillerde bütün ulusların kendi yollarını yürümelerine izin vermesine rağmen yine de iyilik yaparak, kendisini tanıklıksız bırakmayarak size gökten yağmurlar ve verimli mevsimler verdi. Yüreklerinizi yiyecek ve sevinçle doldurdu. Yani burada Tanrı'dan bahsediyor, Allah'tan bahsediyor. Ve ilginç olan şey, tamamen bambaşka bir yaklaşım seçiyorlar. Evvelki haftalarda dinlediyseniz, evvelki haftalarda mesela Havariler 13'te, geçen bölümde, Havralara gidiyor Paulus. Ve orada Tevrat bazlı inancını savunuyor. Yani Yahudilere gidiyor veyahut Yahudi inancına kavuşmuş insanlara gidiyor ve onların ortak noktalarından ilerliyor. Ama burada başka bir ulusa gitti. Bunlar Yahudi değil. Burası Konya. Müslümanlık da yoktu o zaman. Ama başka bir konu. Politeizm vardı. Çok tanrılık vardı. Zeus ve Hermes vardı. Ve 13'ün tamamen başka bir orta noktadan gidiyor. Nasıl yapıyor? Putlardan bahsediyor. Diyor ki siz putlara kölesiniz diyor. Yeni bir efendi seçmeniz lazım diyor. Bu neden bizim için önemli? Bakın bütün mevzu bunu 21. yüzyılın Türkiye'sinde nasıl uygulayabiliriz? Bu neden önemli biliyor musunuz? Çünkü bizde de bizim Müslüman dostlarla konuştuğumuzda, kardeşlerimizle konuştuğumuzda ne diyecekler? Ya Tevrat değiştirildi, İncil değiştirildi. Yani o toplara isterseniz girebilirsiniz, isterseniz girmeyebilirsiniz. Paulus burada girmiyor o toplara. Diyor ki, tamam diyor ama sizin bu putlarınız boş diyor, beyhude diyor. Size mutluluk vaat ediyor ama sözlerini tutamıyor diyor. Siz ertesi gün istediğinizi elde edemiyorsunuz diyor. Çünkü bakın, bu var ya, teori ve pratik. Teori ve pratiğin uçurumu sadece bizde bir problem değil. Birçok insan diyor ki ben şuna şuna inanıyorum diyor. Ama sonuçta eylemleri o kadar farklı değil. Eylemleri o kadar farklı değil. İnsanlar düşmüş bir doğaya sahip. Onun için ağzından söylediği şey yaptıklarından birçok defa maalesef eşleşmiyor. Peki bizim taptığımız putlar nedir? Sizi kontrol eden şeyler nedir? En fazla zaman geçirdiğiniz, emek verdiğiniz şeyler nedir? Bu olmazsa olmaz dediğiniz şeyler nedir? Ve dürüstsek, bu her zaman Tanrı olmadığını itiraf etme durumunda kalırız. Bazılarımız ailem olmazsa olmaz diyor. Ailemin onayını, takdirini almazsam olmaz diyor. Bazıları diyor ki, İşte başarılı olmazsam olmaz diyor. Bazıları diyor ki yeterince param olmazsa olmaz diyor. Bütün bunlar sizin efendileriniz. Bunlar zaman ayırdığınız şeyler, mutluluk vaat eden putlar. Ve Paulus diyor ki bunların hepsi boş diyor. Hiçbirisi sizi mutlu edemez diyor. Hiçbirisine güvendiğinizde sizi tatmin edemez diyor. Diyor ki tövbe edin, dönün ve diri Tanrı'ya geri gelin diyor. Diri Tanrı'ya gelin ki o yüreğinizi dolduruyor. Bütün nimetler ondan diyor. Ona öncelik tanıyın diyor. Paulus'un burada söylediği şey şu. Herkes hayatında bir şey umut etmesi lazım. Herkes hayatında bir şeye güvenmesi lazım. Yaşayabilmek için. Her insan bir şeyler için yaşıyor. Ve bu yaşadığı şeyler için birçok fedalarda bulunuyor. Birçok şeylerden vazgeçiyor. Ve bu vazgeçtiği şeyler, peşinde koştuğu şeyler hayatınıza anlam veriyor. Benim bir hocam vardı, diyordu ki, hayatında olan neyi senden alsam kendini köprüden atmaya razı olursun diyor. Hayatındaki neyi alsam bittim dersin diyor. Ve dürüstsek birçok defa bu bizim Mesih inancımız değil. Birçok defa teori ve pratik arasında çok büyük bir fark var. Geçen gün sinemadaki Cengiz abiyle konuştum. Geldik, bir şeyler konuşmamız gerekti. Ondan sonra kamera vardı. Sinemanın kamerası vardı. Sinemanın kamerasında film izliyorlardı. Bir genç sevgili sinemaya sığınmış, film izliyorlardı. Diyorum, ne yapıyorsun lan? Abi diyorum, ne yapıyorsun, izliyor musun? Diyor. Ya diyor, hiç sorma, bazen çizgileri aşıyorlar, sevişmeye başlıyorlar ve dışarı atmam lazım diyor. Ha diyorum, abi ama bak, bu başörtülü bir şey olmaz filan. Bana bakıyor, diyor ki, sen yüzde kaçını attığın başörtülü olduğunu zannediyorsun diyor. Bakın biz de daha iyi değiliz. Ben size kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. Bizim hayatımız da böyle. Belki pazar günü buraya gelmek sizin için bir başörtü gibi. Ama buradan çıktığınızda tamamen bambaşka hayata kavuşuyorsunuz. Tamamen bambaşka şeyler yapıyorsunuz. Paulus diyor ki putlarınızı tespit etmeniz lazım diyor. Putlarınızı tespit ederseniz hayatınızda sizi ne kontrol ettiğini tespit edebilirsiniz diyor. Bir örnek vereyim size. Belki diyorsunuz ki ben evlenmem lazım diyorsunuz. Bir kızla tanışıyorsunuz, evlenmem lazım diyorsunuz. Hayatınızın bütün odak noktası bu, evlenmem lazım. Hayatınızın bütün anlam verdiği şey bu. Ve bunun peşine koşuyorsunuz. Hiçbir çizgi görmüyorsunuz. İmanlı mı? Değil mi? Önemli değil. Evlenmem lazım. Benden bekliyor. Bu kültür bunu bekliyor. Sizi kontrol eden şey bu sizin putlarınız. Bütün çizgileri aşıp üzerine koştuğunuz şey varsa bu sizin putlarınız. Ve Paulus diyor ki esas özgürlüğe kavuşmak istiyorsanız, esas mutluluğa kavuşmak istiyorsanız, sizi gerçekten boş bırakmayan, tatmin edecek şeye kavuşmak istiyorsanız, gerçek Tanrı'ya dönmeniz lazım diyor. Ve bu tövbeyle başlıyor. Putlarımızdan tövbe edip dönmekle başlıyor. Çünkü bakın, putlarınız başarısız olduğunuzda sizi eziyor. Diyelim ki bütün hayatınızın amacını bir kızdan evlenmek için geçirdiniz ve en sonunda olmadı. O zaman hayatınız paramparça. Kendinizi köprüden atmak istiyorsunuz. Çünkü bütün hayatın anlamını bu evlenmede yatırdınız. Peki gerçekten İsa Mesih'e iman ettiğimizde ve başarısız olduğumuzda ne oluyor? Onun çarmıhta kendini feda etmiş olduğunu görüyoruz. Başarısız olduğunuzda o sizi yine de affediyor. O sizi yine bağışlıyor. Ama putlarınız sizi bağışlamaz. Herhangi başka bir şeyde bütün hayat anlamınızı koyduysanız ve bu gerçekleşmezse sizi toz gibi ezer. Sadece İsa Mesih. Başarısız kaldığınızda, onu üzdüğünüzde sizi affediyor. Sizi yeniden kabul ediyor. Muhtaçlara şefkat göstermek, putlarınızı tespit etmek ve onlardan dönmek. Üçüncü noktama geliyorum. Zorluklara göğüs germek. Zorluklar hayatta her zaman olacak. Ve bakın 22. ayda baktığımızda görüyoruz ki öğrenciler çok şaşıyor bu durumlara. 22. ayda bakın benimle. Öğrencilerin canlarını pekiştiriyor. İmanda kalmaları için imanı terk etmeye razılar. İmanı bırakacaklar. Diyorlar ki ya ben bunu istemiyorum. Taşlanmak istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Zorluklar istemiyorum. Ama Paulus ve Barnaba onları teşvik ediyor ve şöyle diyorlardı. Allah'ın egemenliğine pek çok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir. Taçlanmadan evvel haçlanma geliyor. Her zaman. Her şeyde. Ve her insan hayatında sıkıntılar olacak. Senin hayatında sıkıntı var mı? Şu an sıkıntı var mı? Acı çektiğin, zorluklarla dayanıklık yaptığın ve bazılarınız biliyorum var. Peki size şunu sorayım. Bu zorlukların anlamı var mı yoksa hepsi boş mu? Putlara taptığınızda hepsi boş. Çünkü yatırımınızı yanlış yaptınız. Ama İsa Mesih'te yaptığınızda bunların anlamı boş mu? Bakın burada diyor ki Mesih'e dönün diyor. Ama Mesih'e dönmek, sıkıntı çekmemek demek değil. Evet, Mesih'e döndüğünüzde sizin hayatınıza hiç kimse sizden alamayacak bir anlam veriliyor, umut veriliyor, bir özgürlük veriliyor, bir mutluluk vadeli. Bu uzun vadeli bir net olan bir şey. Fakat acı çekmemeniz anlamına gelmiyor. Kısa vadede acı çekmemeniz anlamına gelmiyor. Ne dedik? Hedef neydi? Birinci noktada söylediğim hedef ne? Sadece bir anlamak değil. Buradan sizin dışınıza, ellerinize çıkması lazım. Mesih'in benzerliğine dönüştürülmek amaç ve hedef. Ama şöyle bir gerçek var. Allah'a bağımlılık, mütevazilik, nezaket, ciddi bir dua, ciddi bir iman, zorluksuz ve sıkıntısız pek ortaya gelmiyor, değil mi? Zorluklar ve sıkıntılar aracılığıyla imanımız güçleniyor. Zorluklar ve sıkıntılar aracılığıyla biz taşlardan pırlantaya dönüştürüyoruz. Zorluklar ve sıkıntılar aracılığıyla Rab bizi değiştiriyor. Çektikleriniz acılar boşa değil. Çektiklerimiz acılar Rab'be yönelmemiz, ona sığınmamız, duaya daha fazla vakit ayırmamız, kelama daha bağımlı kalmamız, aynaya iyice bakıp unutmamamız için bizi eğitiyor ve ortaya çıkartılan şey imanda ürün, imanda olgunluk. Bakarsanız ve kıyaslarsanız 11. ayette ve 19. ayette aynı gün, belki birkaç saat arasında gerçekleşen iki uçurum var. Aynı gün, aynı kalabalık. Birisinde zirve noktalarındalar. Paulus ve Barnaba'ya secde ediyorlar. Ve öteki anda ölüm vadisine kadar aşağı vuruluyorlar. Ve bakın bu bizim hayatımızın gerçeği. Her an üzerimize böyle bir şey çökebilir. Her an üzerimize karanlık çökebilir. Her an üzerimize zorluklar, şiddetler çökebilir. Paulus bize nerede hatırlatıyor biliyor musunuz? Dünya ruhsal bir savaş alanı. Bu bir Luna Park değil. Salıncaktan salıncağa gideceğiniz, dolaşacağınız bir yer değil. Güzel yemeklerden güzel tatlara geçeceğiniz bir yer değil. Biz burada ruhsal açıdan bir savaş alanındayız. Ve bunu unutuyorsunuz. Unutuyoruz. Sabah kalktığımızda, oh bugün ne güzel şeyler. Ya savaşta uyanıyorsun. Bir düşünsenize, bir asker savaş alanında uyandığında ne düşünüyor? İlk önce diyor, ya her şey elimde mi? Silahlar yanında mı? Kendimi savunabilecek miyim? Walkie-talkie'ler, interkomlar yanında mı? Önce bir şeylerini kontrol ediyor. Ama biz böyle değiliz. Biz unutuyoruz. Biz ya Luna Park. Biz bir Luna Park'tayız. Bir güzellikten bir güzel, bir baklavadan bir tatlıya. Öyle değil. Her an Paulus ve Barnaba'nın yaşadığı gibi bizim üzerimize bunlar çökebilir ve silahlarımızı kontrol etmemiz lazım. Silahlarımız ne? Kelam, dua, kardeşlik. Zorluklar, zulüm, karşılıklar geldiğinde bunları garipsemeyin kardeşler. Bunlar anormal şeyler değil. Bunlar tamamen doğal şeyler. İsa ne diyor? Benden nefret ettiklerse, o zaman sizden de nefret edecekler. Beni takip edip zulüm ettilerse, siz de zulüm edecekler. Bana şiddet gösterdilerse, size de şiddet gösterecekler. Bir öğrenci bir öğretmenden daha yüksek değildir diyor, hatırlıyor musunuz? Tamamen normal bu durumlar. Paulus'un ve Barnaba'nın burada yaşadıkları normal. Ve bakın bir düşünürseniz neden bunları yaşıyorlar? Doğruyu söyledikleri için bunları yaşıyorlar. Kendilerini Zeus ve Hermes olarak secde ettirmeye devam ettirseydiler taşlanmayacaklardı. Rab bize bir seçenek veriyor. Doğru için çizgini savunuyor musun? Doğru olan şeyi kelama baktığında bunu bir ayna olarak kullanıp dönüşmeye davetimi kabul edecek misin yoksa kafanı çevirip unutacak mısın? Acılar, zorluklar normal ve imandan dolayı geliyor. Ve bakın ilk İseviler bunu çok net anlıyorlardı. İlk İsevilerin tanıklığı neden bu kadar dayanılmazdı biliyor musunuz? Çünkü ilk İseviler sabırla, lütufla ve sevgi dolu acı çekiyorlardı. İsa gibi. Acı çektiklerinde Rab onları affet. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Taşlandıklarında Tanrım onları affet. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bunun için onların tanıklığı bu kadar güçlüydü. Tarih kitaplarında bunların hepsini okuyabilirsiniz. Roma İmparatorluğu'na veba olduğunda, herkes kendi paçasını kurtarmaya kaçtığında, büyüklerini, anneannelerini, babaannelerini evde bıraktıklarında, çünkü ne oldu? Kendi paçamı kurtarıyorum ya artık bakacak bir şey yok. Hristiyanlar kaldı Roma şehirlerinde. Hristiyanlar baktı. Onları öldüren, nefret eden düşmanlara Hristiyanlar baktı. Korkusuz bir şekilde. Ölümden korkmayarak, acıdan çekinmeyerek, zorluklardan kaçmayarak. Siz bu musunuz? Bugün buradan çıktığımızda biraz daha buna benzesek nasıl olur? Bir hafif biraz daha buna benzesek nasıl olur? İlk Hristiyanlar cesurdu, fedakardı. Kentte komşularda bakıp kendi hayatlarını feda edip onlara yardım ediyorlardı. Bütün noktalar nasıl bağlantılı görüyor musunuz? Muhtaçlara şefkat göstermek, putları tespit etmek, zorluklara göğüs germek. Evet, muhtaçlara şefkat gösteriyorlar. Kendi hayatını hiçe sayarak bile muhtaçlara şefkat gösteriyorlar. İlk İseviler ölümden, acıdan korkmuyorlardı. 2007 yılında 18 Nisan'da daha yeni hatırladık, anma törenini kutladık. Malatya katliamında ne oldu? 3 tane Hristiyan katledildi. Çok acı şekilde. 53 kere bıçaklanarak katledildiler. Birisi babaydı. 4 tane ufacık çocukları vardı ve ertesi gün karısı çıktı ve dedi ben affediyorum dedi. Katilleri affediyorum. Bakın işte bu. Buradan buraya ellere çıkıyor. Uygulayabiliyorsun. Zorluklar, acılar sizinle karşı karşıya geldiğinizde buna karşı koyma gücü ve temeli İsa Mesih'in çarmıhta çektiği acılar. Ve hatırlatırım, haksız yerde çekti. Bunun hiçbir şeyini hak etmedi. İsa Mesih tamamen suçsuz, günahsız, pırıl pırıl bir insan olarak, belki bu dünyada yaşayan en pırıl, belki değil kesinlikle en pırıl ve günahsız insan olarak haksızlığı tamamen üstüne aldı. Acı çekti. Ve evet bu bize umut veriyor, anlam veriyor ama bu bizim hiçbir zaman acı çekmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Fakat acı çektiğinizde şunu kesin bilebilirsiniz. Bütün çektiklerimiz acıların tek bir amacı var. Mesih İsa'nın benzerliğine dönüştürülmemiz. Onun olgunluğunu, onun karakterini içimizde ortaya çıkartmak. Biz acı çektiğimizde ve İsa Mesih'e inanıyorsanız, putlarınızı tespit edip döndünüzse, gerçekten İsa'ya inanıyorsanız, o zaman çevremizden farklı bir şekilde acı çekebiliyoruz. Sabır, lütuf ve sevgi dolu acı çekebiliyorum. Ve bazılarınız biliyorum bunu gerçekten başarıyor ve tebrik ediyorum sizi. Tebrik ediyorum. Çünkü çevrenize bir tanıklıksınız. İstanbul'un ışığı ve tuzusunuz. Ve eminim etrafınızdaki insanlar bunu anlayamıyor, kafa sallıyor. Bu adam neler çekti? Hala dipdik duruyor. Neden? Son noktama gelmek istiyorum. Dördüncü nokta. Özlemleri tatmin etmek. Olayın dibine bakarsanız aslında çok ilginç bir ifade var. 11. ayete geri dönüyorum. Kalabalıklar Pavlus'un yaptığını görünce seslerini yükselterek dediler ki tanrılar insan suretinde bürünüp aramıza indiler dediler. Ve Paulus ve Barnabas bunu kabul etmiyorlar. Tövbe estağfurullah diyorlar. Hayır öyle bir şey yok diyorlar. Ama bakın bir düşünürseniz burada çok büyük bir ironi yok mu? Bunu düşünürseniz çok büyük bir ironi yok mu? Bakın Tanrı gerçekten beden aldı ve insan suretinde geldi aramıza. Gelmedi mi? Ve bakın Hristiyanlığın en temel şeysi bu. Yuhanna 1 ne diyor? Başlangıçta Allah vardı. Allah'ın yanında kelam vardı. Ve kelam Allah'la birlikteydi. Ve her şey kelam aracılığıyla oldu ve kelamsız olmayan hiçbir şey yoktu. Ve sonra ilerlerseniz 14. ayette diyor ki ve kelam beden aldı ve aramızda yaşadı. Karanlığa geldi. Ama birçok defa insanlar karanlığı daha çok sevdi. Buradaki arzu, tanrılar insan suretinde aramızda geldi. Aslında bütün kültürlerde bu arzuyu bulabilirsiniz. Her kültürde, her zamanda böyle bir mit, bir hayal, bir masal gibi bir şey var. Ben biraz araştırdım. Tengri'nin bozkurt suretinde insanlara geldiği mitleri hatırlıyor musunuz? Bunlar Türk mitler. Tengri'nin bozkurt şeklinde aramızda yaşaması. Veya başka bir örnek vereyim. Tanrı'nın ülgen şeklinde insan kılığında aramıza gelip insanların mütevazisini denemiş olmasının mitlerini hatırlıyor musunuz? Bu bizim toprağımız, bizim kültürümüz. Bütün insan kültüründe bu arzular var. Tolkien, Yüzüklerin Efendisi kitabını bitirdiğinde ve birdenbire herkes onu okumaya başladığında edebiyat uzmanları çok şaştılar. Çünkü dediler ki ya bu çocuk hikayesi. Neden bunu okuyorsunuz? Böyle bir şey yok. Bu masal gibi. Ve Tolkien'in ilk cevaplarından birisinde dedi ki bak kardeşim dedi. İnsanların en derin yüreğindeki arzular şunlar dedi. En derin arzular zaman ve ölümden kaçmak. İnsan dışı varlıklarla konuşmak ve sohbet etmek. Her şeyi onaran ve iyileştiren bir sevgi ve aşkla karşılaşmak. Ve kötülüğün iyilik tarafından nihai yenilmesi. Dört şey. Her insan yüreğinde bu tane dört özlem var. Ve ilginç olan şey, ironik olan şey, burada Tanrı insan suretinde aramızda yaşamış olan bir şey zaten gerçekleşti. İsa Mesih arasında gerçekleşti. Hristiyanlığın en temelinde bütün bu dört arzular tamamen tatmin ediliyor. Hristiyanlığın hepsinde bunların hepsi yerine geliyor. İsa'da Tanrı insan suretinde bize geliyor, beden alıyor. Bebek olarak doğuyor. Bizim yapamadıklarımızı mükemmel bir şekilde yapıyor. Günah işlemeden, Tanrı'ya her zaman hoşnut ederek yaşıyor. İki, Tanrı ve bizim aramızdaki olan uçurumu yok ediyor. İçimizdeki kötülüğü yok ediyor. Yaptıklarımız bütün kötü şeylerin pahasını kendisi ödüyor. Ve bizim yerimize ölüyor. Aklanmamız için, kutsallaşmamız için ve bizi affediyor. Ki, üç, meleklerle bir gün konuşabilelim diye. Hatta melekleri bir gün biz yargılayacağız diyor Paulus. Sadece konuşacak değiliz. Ve dört, İsa Mesih aracılığıyla gerçek aşk ve gerçek sevgi her şeyi yenilemeye başladığını görüyoruz. İsa diyor ki, Tanrı'nın egemenliği aranızdadır diyor. Ve ikinci gelişine kadar bu aşk ve bu sevgi zaferden zafere devam edecektir. Sen ve ben bunlara inanıyor muyuz? Peki nasıl inanıyoruz? Sadece zihinsel mi inanıyoruz? Bunu hissediyor musunuz yüreğinizde? Sabah uyandığınızda sizi motive eden bu mu? Sizi dürten bu mu? Ve bunu eylemlere döküyor musunuz? Bakın bu bir davetiye. Buna inanmıyorsanız bunu inanmak istemez misiniz? Paulus ve Barnaba Konya bölgesine gidiyor. Ve İseviliğin temelini bize tekrar gösteriyor. Bakın bunları Türkiye'de uygulayabilirsiniz. Bugün İstanbul'da, Kadıköy'de, buradan çıktığınızda uygulayabilirsiniz. Muhtaçlara şefkat göstermek. Putlarınızı tespit etmek. Ve çevrenizdeki insanların putlarını tespit etmek. Onlara onların yerine daha güzel bir umut ve efendi göstermek İsa Mesih'te. Zorluklara göğüs germek. Çünkü bizi Mesih'in benzeyişine dönüştürüyor. Ve son olarak özlemlerimizin en derin tatminine kavuşmak. Birlikte dua edelim. Rabbim sana şükrediyorum bu metin için. Havarilerin gerçekten bu coğrafyada yürümüş olmaları için ve burada izlerini bırakmış olmaları için Rab. Ve gerçekten bize en temelden otantik ve güçlü İseviliğin yolunu göstermiş oldukları için, hatırlattıkları için Rab. Ve dua ediyorum gerçekten bugün buradaki duyduklarımızı sağdan soldan, sağ kulaktan girip sol kulaktan çıkmasın Rab. Sadece aklımızda kalmasın, sadece bilgi edinmek için bunu kullanmayalım. Gerçekten yüreğimize düşsün ve eylemlerimize aksın Rab. Rab dua ediyorum buradan çıkan herkes uygulayacağı bir ilke, bir prensip ile birlikte çıksın. Kutsal Ruh'un gücüyle, İsa Mesih'in yüce adıyla. Amin.